Ayrım 3. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 2. Sayfa 41. B. Tunceli'nin, Dersim'in asayişsizlik durumu. 1. Cumhuriyetten önceki durum. Tanzimat'tan önce bütün Doğu illeri derebeylik usulüyle idare edildiği ve devlet bu bölgelere yabancı gözle baktığı için bu süre içerisinde hükümet kuvvetleri hemen kamilen derebeyleri, aşiret reisleri ve ağaların elindeydi. Tanzimat devrinde ise Dersim, Şah Hüseyin adında bir Dersimli'nin hakimiyeti altındaydı ve hükümet burası için Kürtlerle meskun diğer bölgelerden farklı olarak bir idare-i maslahat politikası takip etmişti. Nizam-ı Cedid usulü kabul edildikten sonra hükümet, Dersim'den de asker almayı sağlamak suretiyle bu bölgeye nüfuz etmeyi düşünmüş ve bunun için de nişan, rütbe ve hediye dağıtarak Dersim reislerini ele geçirmek istemişti. Bu maksatla 19. yüzyılın ikinci yarısında İsmail Hakkı Paşa ile Erzurum müşiri Samih Paşa, Dersim reislerini Erzurum'a davet suretiyle temasa girdilerse de bir sonuç alamadılar. 1863 yılına kadar Dersim'e hakim olan ve bütün tecavüzlerin ve asayişsizliğin sorumlusu bulunan Hüseyin Bey, bir ara tutuklanarak Vidin'e sürülmüştü. Hüseyin Bey'in ölümünden sonra oğlu Ali Bey riyaseti eline aldı. Ali Bey, taban zayıf bir insan olduğu için hükümeti tuttu. Hükümet de kendisinin Dersim Genel Müdürü unvanıyla Erzincan'da ikametini uygun bulmuştu. Maksat, Dersim'de hükümran olan bir aileyi elde etmek ve onu daima gözaltında bulundurmaktı. Oysa karakter bakımından başında daima bir reis görmeye alışan Dersim'in diğer bir Ali Bey doğuracağı düşünülmemişti. Nitekim Hüseyin Bey'in Vidin'e sürülmesi, ölümünden sonra oğlunun da Erzincan'da ikamete başlaması ile bu ailenin nüfuzu oldukça sarsıldı. Bu sıralarda Hozat civarında Süleyman adında yeni bir şeyh ortaya çıkmıştı. Bu adam da o ara merkezi Dersim'de 5000 silahlıyı emri altında bulunduracak kadar kuvvetliydi. Dersimliler bir yandan bu şeyhe yönelmekle beraber bir yandan da Şah Hüseyin ailesine de bağlıydılar. Bu sıralarda Ali Bey'in Hüseyin Bey adında bir yeğeni özel kabiliyetleri dolayısıyla Dersimlilerin muhabbetini kazanarak ailenin nüfuzunu idameye muvaffak oluyordu. Çok kurnaz olan bu adam, geleceği tehlikeli gördüğü için hükümete meyil etmiş ve Pülümür Kaymakamlığına atanmak suretiyle de resmi bir sıfata haiz olmuştu. 1875 yılına kadar Dersim'de bir yandan nüfuz yarışı yürürken, bir yandan da etrafa sarkıntılıklar devam ediyordu. Nihayet Ahmet Muhtar Paşa, 1875'te apayrı bir yoldan Dersim'e nüfuz denemesinde bulundu. İsmail Hakkı ve Samih Paşalar gibi o da Dersim reislerini Erzurum'a davet suretiyle bir toplantı yapmıştı. Bu davete Hozat ve civarında nüfus sahibi Mansur Ağa ile Şeyh Süleyman gelmediler. Toplantıya katılanlar arasında Şah Hüseyin Beyzadelerden Hüseyin Bey ve Maskit Kaymakamı Gulabi Bey de vardı. Toplantıda yapılan eski teklifleri Hüseyin Bey itirazla karşılamış, Gulabi Bey ise kabul ederek bazı taahhütlere girmişse de başaramamış ve neticede yeni titreyen reislerin nüfuz ve ihtirasları sonucu öldürmüştü. İkinci Erzurum toplantısında Hüseyin Bey ihtiyatkar davranmış olmasına rağmen yine de Dersim'de aile nüfuzunun kırılmasını önleyememişti. Bu durumun düzeltilmesi için olacak ki Hüseyin Bey, Gulabi Bey'den boşalan Maskit Kaymakamlığına nakledildi. Fakat bu durum dahi Dersim nüfuzunun Erzurum toplantısına katılmamakla mevkiini tahkim eden Hozat civarının hakimi ve akideleri icabı Türklüğe ve hükümete düşman olan Mansur Ağa'nın eline geçmesine engel olamamıştı. Dersim bölgesindeki Dersimli kaymakamlar her ne kadar Bab-ı Ali adına hükümet icra ettilerse de Dersimlilerin asker vermesini ve diğer yükümlülükleri ifa etmelerini sağlayamadılar. Özellikle merkezi Dersim'de 5000 kişilik küçük bir ordusu ile ve bölgesinde o zamana göre tahkim edilmiş 5 kaleci ile duruma tamamen hakim ve Türklere düşman olan Şeyh Süleyman ailesinin muhitine ise hükümet nüfuzu asla yanaşamadı. 1877'den bir süre önce Osmanlı-Rus ilişkileri bozulmuş ve bir harp ihtimali fazlalaşmıştı. Bunu hisseden Dersim ağaları Erzurum'daki Rus konsolosuna bir harp halinde Ruslara yardım teklifinde bulundular. Osmanlı-Rus harbinin ilanı ile beraber Hozat ve Maskit'teki kıtaların Erzurum'a celbedilmesi üzerine civardaki aşiretler bu merkezlere hücum eden kışlaları tahrip ve talan ettiler ve bu arada Ermenilere de tecavüzde bulundular. Osmanlı-Rus seferinde ve önceki günlerde Kafkas-Rus Genelkurmayı'nın Dersim hakkındaki mütalasında kısaca, harp hukukunda Türkler Dersim ve Kazuçan Kızılbaşlarından yardım görmezler. Bunların harbin daha ilk günlerinde Ruslar hesabına çalışacakları da şüphelidir. Galibiyet sağlandıktan ve özellikle Erzurum işgal edildikten sonra Dersimlilerin Ruslar hesabına harekete geçmesi sağlanır. Bunun için de Dersimlilerin asırlık iç işlerine karışmamak ve kendilerini kendi ihtiyatlarına terk etmek gerekir. Küçük Asya Harbi'ni Erzurum, Sivas, İstanbul istikametinde inkişaf ettirirsek Dersim ve Kozuçan Kürtlerinin yardımını ümit edebiliriz. Bu suretle sağlanacak 15 bin kadar milis, Rus düşmanı Müslümanlar ortasından seçilecek, ordu ulaştırma hatlarının güvenini sağlar. Bu bakımdan Kızılbaşlığın faydası çoktur deniliyordu. Osmanlı-Rus harbi sırasında Dersim aşiretlerinin yaptıkları bazı tecavüzler kuvvet kullanmak suretiyle bastırılmışsa da bunlar saldırgan hareketleri harp sonunda da devam etmiş ve Dersim halkını bizar etmişti. 1892'de Koç ve Şam Uşaklıların birleşik ve azgınca yaptıkları tecavüzler de kuvvet zoruyla bertaraf edilmişti. Bu çatışmada bir albay, bir doktor ve 50 kadar zayiat verildiği söylenir. 1893-1905 arasında da Dersim'de zaman zaman karışıklıklar olmuş ve hükümet zor duruma düşürülmüştü. Bu meselenin halli için Bab-ı Ali, tedip ve ıslahat gibi çeşitli tedbirler düşünmüşse de neticede idare-i maslahat politikasını devam ettirme durumunda kalmıştı. Bu sebeple Dersim eşkıyalarının soygunculuk hareketi de devam edip gidiyordu. 1907'de iyice şiddetini arttıran bu soygunculuğa son vermek için Koç Uşağı ve Resik aşiretleriyle tedibine Elazığ Redif Tugay Komutanı Neşet Paşa memur edilmiş ve iki topla takviyeli dört taburla yapılan takip harekatında kesin bir sonuç elde edilmemişti. 1908'de Koç ve Şam Uşakları, Resik aşiretleri kendilerine yapılan harekatın intikamını almak için Dersim aşiretlerinin ittifakını sağlayarak tekrar civar ilçelere, akınlara ve çapulculuğa başladılar. Çemişkezek, Hozat, Ovacık bölgelerinde asilerin baskın ve saldırıları zamanında mahalli kuvvetlerle önlenemediği için bu bölgelere yeni kuvvetler gönderilmek suretiyle asilerin tenkiline çalışılıyordu. 28 Temmuz 1908'de Harbiye Nezareti 4. Ordu Müşirine verdiği emirde Cumhuriyet'in ilanı sebebiyle Dersim'de kan dökülmesinin caiz olmayacağını, aşiretlerle anlaşmak suretiyle harekata son verilmesini istedi. Neşet Paşa komutasında yapılan bu tenkil harekatında bir dağ bataryası, bir Hamidiye süvari alayı, 7 redif, 8 nizamiye taburu kullanılmış ve 13 günde 17 aşiret halkı teyidip ve dehalete mecbur edilmiş, birçok reis tutuklanmıştı. Neticede Dersim reislerinin kısmen af, kısmen de az çok cezaya çarptırılmasına rağmen Dersimliler çapulculuk geleneklerinden vazgeçmediler. Esasen 1908 teyidibatı iyi idare edilmemiş ve halkı silahtan tecrit etmek en önemli hedef olmak lazım gelirken bu nokta üzerinde lüzumu kadar eğilinmemiş ve teyidip kesin bir sonuca götürülememişti. Dolayısıyla 1909'da esaslı hazırlıklara teyidip harekatına devam etmek üzere 1908 harekatına son verildi. 1909'da yapılan Haydaranlıların teyidibi harekatından sonra Dersim'de kısa bir sükunet görüldü. Bu sırada hatta 1910'da Dersimlilerin 23 Temmuz 1908'den sonraki suçlarının affı düşünüldü. Bunlara karşı gösterilen ılımlı tutumdur ki, Dersimlileri Balkan Harbi'nden önceki günlere kadar eskisi kadar azgın ve taşkın duruma sokmadı. Bununla beraber Dersimlinin mutadı olan çapulculuk hareketleri de önlenmiş değildi. 1911'de Pülümür bölgesinde seyrekçe şekavet olayları başladı ve bu hal Haydaranlılara sirayet etti. Durum takip ve tedbiri gerektirecek kadar önem kesbetmişti. Bu sebeple Keçel, Haydaran, Bal, Aykirik, Lolanlı ve Abbas Uşağı üzerine bir harekat yapıldı. Dersimliler 2 ay kadar direndikten sonra bir kısım köylerinin tahribi üzerine dehalet ettiler ve mesele yine idare-i maslahat yolu ile kapatıldı. 1912 Balkan Harbi sıralarında her ne kadar Dersim'de mahalli veya genel bir ayaklanmaya tesadüf edilmezse de Dersimlilerin Erzincan, Bayburt, Tercan, Kuruçay, Refahiye, Çemişkezek taraflarına sarkarak geniş ölçüde şekavet ve çapulculuk yaptıkları görüldü. Bu durum 1. Dünya Harbi'ne kadar böyle devam etti ve Dersim her gün biraz daha canlandı. 1914'te Kırgan aşiretinin Sin bucağında hükümet nüfuzunu kırıcı davranışından dolayı bunlar üzerine bir hareket yapıldı. 1. Dünya Harbi'nin ilanı ve bunu takip eden günlerde Dersimliler fenalıklarını gittikçe arttırmaya ve özellikle silahlarını çoğaltmaya başladılar. 1916'da Ferhat Uşağı aşiretinin yaptığı isyankar bir davranış derhal yerinde bastırılmıştı. Fakat aynı sene Doğu Dersim'de Kureyşan aşireti reisi Ali Ağa'nın Doğu Dersim aşiretleriyle birlikte Nazımiye'yi işgal ve Elazığ'a doğru harekete geçerek Mazgirt, Petek ve Çarsancak havalisini basması üzerine Dersim işleri yine karışmıştı. Bu sırada Hozat bölgesindeki bazı aşiretler de Hozat'a tecavüz ederek bu mutasarrıflık merkezlerini muhasara suretiyle tehdide başlamışlardı. Bu ara Ruslar da Bitlis, Muş, Hınıs, Mama Hatun ve Rize'yi işgal ederek Dersim'e yaklaşmış ve fakat Kürtlerle Ruslar arasında cereyan eden çeşitli olaylar dolayısıyla Rusların Dersim'e girmeleri mümkün olamamıştı. Bir süre sonra Ruslar Tercan'a ilerledikleri sırada yaptıkları kışkırtmalar dolayısıyla Dersimliler Türk ordusunun zayıf kıtalarına tecavüze başlamışlardı. Hatta Cibice Boğazı'nda 36. Tümen'e yaptıkları baskında Tümen'i tamamen silahtan tecrit etmiş ve ele geçirmişlerdi. Türk kıtalarının Rusların karşısında çekildikleri sırada Dersimliler pek çok silah ve cephane gasp etmek fırsatını buldular. Hemen hemen her er en yeni bir mavzer tüfeğiyle yüzlerce mermiye sahip olmuştu. Dersimlilerin Cumhuriyet yıllarına kadar sahip oldukları silah kuvvetinin kaynağı 1. Dünya Harbi'nde gasp ettikleri bu silahlar olup ayrıca müteakip zamanlarda Dersimlilere yaptırılan sırtta cephane nakliyatından aşırdıkları mermiler olmuş ve bu durum Dersim'i bir silah deposu haline getirmişti. Dersimlilerin geleneksel olarak alışık oldukları çapulculuk ve soygunculuk olayları daha kırıcı bir hal almıştı. 1916'da Rus taarruzu devam ederken hükümet Dersim'de bir teydibat yapılmasına karar vermiş ve bu işe Galatalı Şevket Bey komutasındaki 13. Tümen memur edilmişti. Nisan 1916 başında başlayan harekat Nisan sonunda sona erdirilerek Dersim asilerine bir hayli zayiat verdirilmiş ve Dersim'de geçici de olsa bir sükun sağlanmıştı. Rus istilası altındaki vatan parçalarının kurtarılmasından sonra Dersim, hudutları içinde sakin bir manzara arz etmeye devam ediyordu. Mütarekeden sonraki günlerde ise Dersim'in tekrar kımıldamaya ve etrafa sarkıntılık yapmaya başladığı görüldü. Zaman zaman ortaya çıkan mevzi olayları mahalli kuvvetlerle bastırmaktan öteye gidilmediği için Dersim meselesi halledilmiş değildi. Nihayet 1926'da 7. bölümde etraflıca anlatılan Koç Uşağı teydibatı, 1930'da da 17. bölümde geniş olarak anlatılan Pülümür Harekatı yapıldı. Dersim'in asayiş durumuna genel olarak bakılacak olursa görülür ki, Osmanlı Devleti'nin Dersim'e hakim olmaya çalıştığı 1860 yılından Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar Dersim'de birçok olaylar olmuş ve bunlardan bazıları tenkil harekatını gerektirmişti. Ayrıca bu süre içerisinde Dersim'in ıslahı için zamana göre iyi ve etraflı esaslar düşünülmüş ve fakat maksat ve gaye elde edilememişti. 1877'den bu yana yapılan tehdit hareketleri arasında 1907 ve 1908 yıllarında yapılanlar iyi düşünülerek tertiplenmiş ve fakat bunların da neticelerinden faydalanılamayarak Dersim'in özellikle 1. Dünya Harbi'nde ele geçirdiği silahlarla daha zararlı bir duruma girmesine sebebiyet verilmişti. Bu itibarla Dersim'in asayiş bakımından dikkate değer cephesi 1. Dünya Harbi ve müteakip senelerdeki durumudur. 2. Cumhuriyet dönemi. Cumhuriyetin ilanını takip eden senelerde özellikle Şeyh Said ayaklanmasından sonra diğer doğu illeriyle beraber Dersim'de önemli dikkate alınmış ve kesin ıslahat esaslarının tespiti için incelenmesine başlanmıştı. Dersim'de yapılan bu inceleme, 1. Genel Müfettişliğin teşekkülünden önce ve sonra olmak üzere iki kısma ayrılır. Genel Müfettişliğin teşekkülünden önce 1926 yılında İçişleri Bakanlığı önce Elazığ'daki mülkiye müfettişlerine, müteakiben o sıralar Diyarbakır valisi bulunan Cemal Bey'e bizzat Dersim içinde dolaşarak yakından temaslar neticesinde hasıl olacak izlenimlerini bildirilmesini görev olarak vermişti. Bunlardan mülkiye müfettişi Hamdi Bey 2 Şubat 1926'da İçişleri Bakanlığı'na sunduğu raporunda özetle Yaptığım temasların bende hasıl ettiği izlenime göre dersim gittikçe kürtleşiyor, ülküleşiyor ve dolayısıyla tehlike büyüyor. Hükümeti senelerden beri meşgul etmekte bulunan Dersim meselesi eski idarenin seyyiat mirasından başka bir şey değildir. Yeni hükümetin bazen adil davranış, bazen zayıf ve bazen de sebepsiz ve neticesiz şiddet gösterme gibi dengesiz ve faydasız politikası Dersim'i daimi bir hercümerç yuvası haline getirmiştir. Sivil ve asker büyüklerin ıslahat ve tedibat gibi zıt fikir ve düşünceleri, mütereddit ve tehdit etmek iktidarında olmayan eski idare merkezlerini devamlı surette işgal etmiştir. Dersim, Cumhuriyet hükümeti için bir çibandır. Bu çiban üzerinde kesin bir ameliye yapmak ve elim ihtimalleri önlemek memleket selameti bakımından mutlaka lazımdır. Aşiretlerin durumları ve silahları hakkında verilen bilgi tevsik ve teyit ihtiyacından uzaktır. Bu konuda alınan malumat gerçeğin tam kendisidir. Son derece zeki, kurnaz ve hileci olan bu halk, hükümetin zayıf veya kuvvetli olduğuna göre mütecaviz veya itaatlidir. Okul açmak, yol yapmak, refah sebeplerini sağlayacak fabrikalar kurmak, kendilerini meşgul etmeye yarayan çeşitli sanayi işleri sağlamak, özet olarak yurt sahibi yapmak veya uygarlaştırmak suretiyle ıslaha çalışmak hayalden başka bir şey değildir. Cehaletin, geçim darlığının, iç ve dış aldatmaların, Kürtlük eğilimlerinin, son irtica hareketini tehditten doğan intikam hislerinin, dini ve içtimai devrimler vesilesiyle kara kuvvetlerin uyandırdığı kötü telkinlerin etkisi altında bulunan avam halk, reis, şeyh, bey ve ağanın esir ve oyuncağıdır. Şekavet bunların kışkırtmasıyla olmaktadır. Teenni ve idare-i maslahat politikası bir süre daha devam ederse, gelecekte daha büyük karışıklık ve kaynaşmalar beklemek lazımdır. Geçen yıl kararlaştırılan ıslahat, bazı siyasi sebeplerle elverişli ve uygun bir zamana ertelenmişti. Bu siyasi düşüncelerin esası Musul meselesiydi ki, o da kesin bir sonuca bağlanmamış olduğuna göre, daha fazla geciktirilmeye tahammülü kalmayan Dersim meselesinin bir an önce halli uygun bir ileri görüşlülük olur demekte ve yapılacak ıslahatın uygulama tarzı üzerinde tavsiyelerde bulunmaktaydı. Vali Cemal Bey de meseleyi çeşitli yönleriyle tetkik etmiş ve sunduğu raporda, Kürt ve Arap aşiretleri ile Türkmen aşiretleri arasında bir benzerlik yoktur. Türkmen aşiretleri teşkilatı, Kanuni Süleyman'dan sonra bozulmaya başlamıştır. Dersim'de ve Türkmen aşiretleriyle meskün sair bazı havalide ara sıra meydana gelen isyankar durumların sebep ve sahipleri Kürt ve Arap aşiretlerinin ayaklanma sebep ve sahiplerinin aynı değildir. Alevi ve halis Türk olan Türkmenler Yavuz zamanından beri müthiş baskılara maruz kalmış ve on binlercesi merhametsizce öldürülmüştür. Dersim kargaşalıkları, büyük küçük memur ve mutaassıp hocaların tahrik ve teşvikiyle cahil sünni ahali tarafından haklarında reva görülen muamelelerden doğmaktadır. Bu layık olmayan muamele, Alevi Türkmenler arasında kuvvetli birlik ve içtimai yükümlülükler meydana getirmiştir. Bu durumu pek çok memurlar Kürt aşiret teşkilatının aynı zannederek yanlış karar ve tedbir almışlardı. Baskılar son bulur ve şuurlu bir şekilde hareket edilirse Dersimliler, Cumhuriyet'in çok sadık ve fedakar hadimleri olabilirler. Dersim seyahatimde Türkçe bilmeyene ve Kürt tipine rastlamadım. Sünniler Alevilere Kürt, Aleviler de Sünnilere Türk derler. Kürtlerle komşu Dersim Alevilerinde Türk'ten başka bir millet oldukları kanısı vardır ve memurlar dahi bu hataya düşmüşlerdir. Seydanlı, Şeyh Hasanlı gibi isimler altında toplanmış olan köyler ve kabileler arasında da muaşeret ahengi yoktur. Dersimliler öldürülmekten, göç ettirilmekten korkuyorlar. Şimdiye kadar gelen memurlar bu esassız kanaatleri bertaraf edememişlerdir. Aşiret ve kabileler arasındaki karşılıklı soygunculuk devam etmekte ve düşmanlıkların uzayıp gitmesine sebep olmaktadır. 3-5 şahıs müstesna, ağalar ve reisler de dahil bütün Dersimliler son derece fakirlik ve zaruret içinde çırpınmaktadırlar. Soygunculuk hareketlerinin sebebi yaşamak hissi ve endişesidir. 400 seneden beri Dersim'e hükümet nüfuzu girmemiş, ilmi anlam ve kapsamı ile bir otorite kurulamamıştır. Her Dersimli hayatını, malını koruma kaygısı ile silahlı bulunmak zorunluluğunda kalmıştır demek suretiyle bu ıslahatın nasıl yapılması lazım geldiği üzerindeki düşüncelerini belirtmişti. Bunlardan sonra 1. Genel Müfettiş İbrahim Tali, İçişleri Bakanı Şükrü Kayabeyler de Dersim ve çevresinde yaptıkları gezilerde Dersim meselelerini yerinde tetkik etmiş ve genellikle aynı illet ve neticelere değinen raporlarını üst kademelere sunmuşlardı. Keza Genelkurmay Başkanlığı da bu mesele üzerinde büyük bir ilgiyle durmuş ve muhtelif teşekküllerden aldığı raporları değerlendirmek suretiyle Dersim ıslahatının zaruri olduğu kanısına varmıştı. Neticede Dersim'in ıslahı esasları tespit edildi ve keyfiyet uzunca vadeli bir programa bağlandı. C. 1937 yılı harekatı. Tunceli kanunlarının ek 3 uygulanmasında ilkin Dersim'e hakim olmak esası dikkate alındığı için Kahmut, Sin, Karaoğlan, Amutka, Danzik, Haydaran gibi bucak merkezlerinde birer karakol tesisi ve binalarının inşasına başlanmıştı. Bu iş, çok uzun zamandan beri hükümet memur ve nüfuzu görmeyen aşiret reisi ve ağalarının hoşuna gitmemiş ve özellikle Kalan'da yeni bir ilçe teşkili bunların kuşkularını büsbütün arttırmıştı. Bu arada Suriye'den Tunceli bölgesine giren bazı Ermenilerin, Koçkirili Ali Şir'in etrafta yaptığı menfi propagandanın halk üzerindeki etkisi de büyüktü. Bu durum dolayısıyla Yukarı Abbas Uşağı aşireti reisi Seyit Rıza, Haydaran, Demenan, Yusufan, Küreyşan aşiretlerine adamlar göndermek suretiyle bunların hükümet aleyhine ittifakını sağlamış oldu. 4. Genel Müfettiş Genelindeki Seyyar ve Sabit Jandarma Birliklerinin Kuruluşu, Kuruluş 4. 4. Genel Müfettişlik ve Tunceli Vali ve Komutanlık Karargahı. Seyyar Jandarma Alay Komutanlığı. 1. Seyyar Jandarma Taburu, 3 yaya, 1 süvari bölüğü, 1 ağır makineli tüfek takımı. 2. Seyyar Jandarma Taburu, 3 yaya bölük, 1 ağır makineli tüfek takımı. 3. Seyyar Jandarma Taburu, 3 yaya bölük, 1 ağır makineli tüfek takımı. Seyyar Jandarma Alayı Havan Bölüğü, 5 havan. 2. Seyyar Jandarma Tabur Komutanlığı, 3 yaya bölük, 2 ağır makineli tüfek, 1 süvari bölüğü. 3. Seyyar Jandarma Tabur Komutanlığı kuruluşu 2. tabur gibi. 9. Seyyar Jandarma Tabur Komutanlığı kuruluşu 2. tabur gibi. 4. Genel Müfettişlik Muhafız Takımı piyade ve süvariden mürekkep. Sabit Birlikler 3. Bölge Komutanlığı, Tunceli Vilayet Jandarma Komutanlığı, Maskirt, Nazımiye, Çemişgezek, Pertek, Hozat, Ovacık, Pülümür Sabit Jandarma Bölükleri. 4. Genel Müfettişliğin emrindeki bu birliklerin Mart 1937 durumu Kroki 40. Tunceli Vali ve Komutanlığı Karargahı, Tunceli 3. Jandarma Bölge Komutanlığı, 4. Genel Müfettişlik Muhafız Takımı, Tunceli Jandarma Komutanlığı ve Sabit Jandarma Bölüğü Elazığ'da, 2. Seyyar Jandarma Taburu Pülümür'de, Pülümür Sabit Jandarma Bölüğü, Deşt, Pülümür, Azvat, Danzik Talisi Karakolları, Nazımiye Sabit Jandarma Bölüğü, Hakis Dereova, İresi Nazımiye Karakolları, 9. Seyyar Jandarma Taburu Maskirt'te, Maskirt Jandarma Sabit Bölüğü, Muhundi, Pah, Maskirt, Lerman, Peri Karakolları, Pertek Sabit Jandarma Bölüğü, Paşavank, Pertek, Pertek Güneybatısında Murat Nehri üzerindeki köprü, Şavak, Aşağı Kümraş, Rumki karakolları, Seyyar Jandarma Alayı Hozat'ta, bu alayın 3. taburundan bir bölük Çemişkezek'te, Hozat Sabit Jandarma Bölüğü, Kahmut, Sin, Merho, Hıdırdamı, Kurki, Hozat Karaoğlan Amutka karakolları, Zeranik Sabit Jandarma Bölüğü, Zeranik Başvartanik karakolları, Çemişgezek Sabit Jandarma Bölüğü, Vaskovan, Çemişgezek, Kırmil Karakolları, 3. Seyyar Jandarma Taburu, Pülür, Ovacık'ta. İlk olay, Pah Bucağı ile Kahmut Bucağı'nı birbirine bağlayan Harçik Darboğaz Deresi üzerindeki tahta köprünün 20-21 Mart 1937 gecesi saat 23 sıralarında Demenan ve Haydaranlılar tarafından yıkılması ve köprü ile Kahmut arasındaki telefon hattının tahrip edilmesiyle başladı. Durumun ciddiyet ve önemini dikkate alan 4. Genel Müfettişlik bir yandan olayın yerinde incelenmesi ve faillerinin mutlaka yakalanması işi üzerinde dururken, diğer yandan Pülümür'deki 2. Pülür'deki 3. Maskirt'teki 9. Seyyar Jandarma Taburları ile Hozat'taki Seyyar Jandarma Alayı'na her an harekete hazır bulunmaları emrini verdi. Ve ön tedbir olarak 9. Seyyar Jandarma Taburu'ndan bir piyade bölüğü pahpucağına gönderildi. Alınan haberlere göre bu olay üzerine hükümetin ne yapacağını bilmeyen Devenanlıların heyecan ve telaş içerisinde oldukları anlaşılıyordu. Bunların Kahmut karakoluna yapmaları muhtemel bir taarruzu def etmek maksadıyla süvari bölüğünün Şugay köyüne gönderilmesi ve daha önce paha gönderilen piyade bölüğünün Harçik suyu batısındaki şehir köyüne nakli Maskirt'te bulunan 9. Seyyar Jandarma Tabur Komutanlığı'na, ayrıca Erzincan'da bulunan 2. ve 3. Seyyar Jandarma Taburları süvari bölüklerinin en kıdemli bölük komutanı komutasında Elazığ'a gönderilmesi de Erzincan'da bulunan 5. Jandarma Bölge Komutanlığı'na emredilmişti. Bu emir üzerine 9. Seyyar Jandarma Taburu, 2. bölüğünü 25 Mart 1937 sabahından itibaren Harçik suyunun batısına geçirerek saat 10 sıralarında şehir köyünün 1 kilometre batısındaki tepelerde tertibat aldırmış ve Şugayi'ye gönderilen süvari bölüğünün tabura uzak bulunması sebebiyle Dersandal köyüne alınmasını teklif etmişti. Bu arada Sin karakolunun bir bölükle takviyesi dikkate alınmış ve Pertek Köprüsü karakolu da kısmen takviye edilmişti. Hazırlıkların teenni ile geliştirildiği bu günlerde Genelkurmay Başkanlığı, son günlerde Dersim'de meydana gelen olaylar dolayısıyla 4. Genel Müfettişlikçe yapılacak askeri harekata 2. Tayyare Alayı'ndan takviye edilecek 7 uçaklı bir bölüğün katılmasına lüzum görmüş ve bu bölüğün derhal hazırlanarak yer kademesiyle birlikte Elazığ'a gönderilmesini emretmişti. 26-27 Mart 1937 gecesi Sin Karakolu ile Buca arasındaki telefon irtibatının kesilmesi ve aynı gece saat 21 sıralarında Bucak merkezine kimlikleri bilinmeyen şahısların ateş baskını yapması olayı üzerine 4. Genel Müfettişlik durumu bir raporla üst makamlara bildirmekle beraber yapılması kararlaştırılan Tunceli Harekatı üzerindeki görüşünü de açıklamıştı. 3. ayrımın sonu sayfa 56.